Ayrım 31. 56. Yeniden sessizlik. Yeniden küllerin yakıcı kokusu. Urnalar etrafa saçılmıştı. Hepsinin kapakları açıktı. Yerlerde dağınık bir halde rengarenk plastik çiçekler vardı. Ceset Matild'in birkaç santimetre önünde yatıyordu. Kan içindeydi, beyni dağılmış, kafatası paramparça olmuştu. Bir eliyle bacağını tuttu ama yerden kalkmaya mecali yoktu. Kalp atışları o kadar yavaşlamıştı ki her iki atım arasındaki zaman aralığı her seferinde işte bu son kalp atışı dedirtiyordu. Gitmemiz lazım, bekçiler gelmek üzeredir. Matild gözlerini ona çevirdi. Görüntüsü Matild'in yüreğini parçaladı. Anna'nın yüzü taş kesilmişti. Ölülerin külleri yüz hatlarının çukurluklarını kaplamış, çatlak çatlak kırış kırış bir görünüm vermişti. Buna karşın yuvalarından fırlayacakmış gibi duran gözleri çok canlıydı. Matild'in aklına cam saplı göz geldi. Kusacaktı. Anna'nın elinde bir spor çantası vardı. Mezar yuvasından almış olmalıydı. ''Uyuşturucu boku yemiş.'' dedi. ''Ama buna ağlayacak zamanımız yok.'' ''Kimsin sen? Tanrı aşkına kimsin sen?'' Anna çantayı yere bıraktı ve açtı. ''Yine de bize karşı işte kötü davranmamışlar. İnan bana.'' Dolar ve euro destelerini aldı, hızla saydı, sonra yeniden çantanın içine koydu. ''Bu adam benim Paris'teki bağlantım.'' dedi. Uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtacak, dağıtımıyla ilgilenecek olan kişiydi. Matild gözlerini cesede çevirdi. Bir zamanlar gözün olduğu yerde şimdi kahverengimsi bir leke vardı. Adamın bir ismi olmalıydı. En azından mezar taşına yazılacak bir ismi. Adı neydi? Jean-Louis Chefier, bir polisti. Bir polis mi? Bağlantın bir polis miydi? Anna cevap vermedi. Çantanın dibinden bir pasaport çıkardı, hızla yapraklarını karıştırdı. Matild cesede doğru yaklaştı. Siz ortak mıydınız? O beni hiç görmemişti ama ben onun yüzünü tanıyordum. Birbirimizi tanımak için aramızda kararlaştırdığımız bir işaret vardı. Haşhaş çiçeği biçiminde bir broş. Ayrıca bir de parola belirlemiştik. 4 hilal. Bunun anlamı ne? Boş ver. Bir dizi yerde çantanın içini karıştırmaya devam ediyordu. Bir sürü şarjör buldu. Matild kuşkulu gözlerle onu izliyordu. Yüzü kurumuş çamurdan bir maskeyle kaplı gibiydi. Kilden yapılmış bir ayin maskesiyle. Anna'da insani hiçbir şey yoktu. ''Ne yapmayı düşünüyorsun?'' diye sordu Matild. Genç kadın doğruldu ve belinden bir tabanca çıkardı. Mezar yuvasında bulduğu otomatik olmalıydı. Kabzanın üstündeki düğmeye basıp boş şarjörü çıkardı. Hareketlerinden bu işlere talimli olduğu anlaşılıyordu. Gitmeyi, Paris'te benim için artık gelecek yok. Nereye? Tabancaya yeni bir şarjör taktı. Türkiye'ye. Türkiye'ye mi? Ama neden? Eğer oraya gidersen seni bulurlar. Nereye gitsem beni bulurlar. Kaynağı kurutmam gerekiyor. Kaynağı mı? Bu düşmanlığın kaynağını. Bu kinin kökenini. İstanbul'a dönmem gerek. Onları şaşırtmalıyım. Oraya gideceğimi asla düşünmezler. Onlar kim? Bozkurtlar. Er veya geç yeni yüzümü öğreneceklerdir. Peki sonra? Saklanabileceğim binlerce yer var. Hayır. Yeni yüzümü keşfettikleri andan itibaren nereye gidersem gideyim beni bulurlar. Neden? Çünkü şefleri yeni yüzümü gördü. Tamamen farklı bir ortamda. Hiçbir şey anlamıyorum. Bir kez daha tekrarlıyorum. Tüm bunları unut. Ölene kadar beni takip edeceklerdir. Onlar için bu sıradan bir anlaşma değildi. Bu işi bir onur meselesi yapacaklardır. Ben onlara ihanet ettim. Yeminime ihanet ettim. Hangi yemin? Neden söz ediyorsun? Matild soluk almakta güçlük çektiğini hissetti. Kan dolaşımı yavaşlamıştı. Anna diz çöktü ve onu omuzlarından tuttu. Yüzünün rengi solmuştu. Ama konuşmaya başladığında dudaklarının arasından pembe dili görünüyordu. Neredeyse ışıl ışıldı. Ağzı çiğ bir et parçasıydı sanki. ''Hayattasın ve bu bir mucize.'' dedi yumuşak bir sesle. ''Her şey bittiğinde sana yazacağım. İsimleri, ayrıntıları, her şeyi sana vereceğim. Gerçeği bilmeni istiyorum zamanı geldiğinde. Bu iş sona erdiğinde sen de güvende olacaksın. Matilde cevap vermedi. Ürkmüş, afallamıştı. Birkaç saat boyunca bu genç kadını kendi canı gibi korumuştu. Kendi kızı, kendi yavrusu gibi. Ama gerçek olan tek bir şey vardı. O bir katildi. Şiddet yanlısı, acımasız bir varlıktı. Vücudunun alt tarafından iğrenç bir koku geliyordu. Bu boktan yerde bir bok birikintisinin içinde yatıyordu. Gevşeyen bağırsaklarının saldığı yeşil bir ıslaklığın içinde. O anda gebelik düşüncesi soluğunu kesti. Evet, bu gece bir canavar doğurmuştu. Anna yeniden doğruldu, spor çantasını yerden aldı. Sana yazacağım, söz veriyorum. Her şeyi açıklayacağım. Küllerin arasında gözden kayboldu. Matilde bir süre hareketsiz kaldı, gözlerini boş galeride gezdirdi. Uzaktan mezarlığın sirenleri duyuluyordu. 10. Bölüm 57. Benim Paul. Hattın diğer ucundan derin bir soluk sesi duyuldu. Sonra saatten haberin var mı? Saatine baktı. Sabahın 6'sıydı. Yani hemen hemen. Üzgünüm, gece uyumadım. Soluk alma sesi bıkkın bir iç çekmeye dönüştü. Ne istiyorsun? Tek bir şey öğrenmek. Selin şekerlemeleri aldı mı? Reyna'nın sesi sertleşti. Sen hastasın. Şekerlemeleri aldı mı almadı mı? Bunu öğrenmek için mi 6'da telefon ediyorsun? Paul telefon kulübesinin camına vurdu. Cep telefonunu hala şarj edememişti. Bana sadece şekerlemeleri almaktan mutlu olup olmadığını söyle. Onu 10 gündür görmedim. Onu mutlu eden şey şekerlemeleri getiren üniformalı polisler oldu. Bütün gün sadece bundan söz etti. Kahretsin, işi bu noktaya vardıracağını sanmıyordum. Babysitter'lık yapan aynasızlar. Paul kızını gümüş sırmalı polislere hayranlıkla bakarken, onların verdiği şekerlemeleri ışıl ışıl gözlerle alırken hayal ediyordu. Bir anda yüreğine bir sıcaklık doldu. Neşeli bir ses tonuyla konuştu. 2 saate kadar yeniden arayacağım, okula gitmeden önce. Reyna tek kelime etmeden telefonu kapattı. Paul kulübeden çıktı ve gecenin havasını ciğerlerine çekti. Trocadéro Meydanı'nda insan ve denizcilik tarihi müzeleriyle Şalot Tiyatrosu arasındaydı. İnce ince yağan yağmur çevresi tahta perdeyle çevrili restorasyon çalışması olan ana meydanı ıslatıyordu. Tahtaların oluşturduğu bir koridor boyunca yürüyüp meydanı geçti. Çisenti yüzünde ince bir yağ tabakası oluşturuyordu. Isı mevsime göre hiç de fena sayılmazdı. Parkasının altında terliyordu bile. Bu tür yapış yapış havalar onun mizacına uygundu. Kendini kirlenmiş, yıpranmış, içi boşalmış hissediyordu. Dilinde yapış yapış bir tat vardı. Saat 23'te Şefiye ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından estetik cerrahları araştırmaya başlamıştı. Soruşturmanın aldığı bu yeni safhanın ardından yüzünü değiştirmiş, hem Charlie'nin adamları hem de bozkurtlar tarafından aranan bir kadın, adaletle sorunu olan doktorları araştırmak için 8. bölgede Freeland Caddesi'nde bulunan Tabipler Birliği'nin merkezine gitmiş, bir yüzü yeniden yaratmak asla masum bir iş değildir demişti Şefiye. Demek ki hayasız bir cerrah da arayacağı. Adli sicil kaydı olanlardan başlamayı düşünmüştü. Arşivlere dalmış, bu servisin sorumlusunu yardıma gelmesi için gecenin bir yarısı aramaktan çekinmemişti. Sonuç, sadece Île-de-France'da 600'den fazla dosya vardı ve bunlar son 5 yıla aitti. Buradan nasıl bir liste çıkarabilirdi? Gecenin ikisinde Estetik Cerrahlar Odası Başkanı Jean-Philippe Arnaud'u aramış, ona akıl danışmıştı. Uykulu adam cevap olarak ona 3 isim vermişti. Bu 3 uzmanın bu tür estetik ameliyatların nedenini sorup soruşturmadan yapmayı kabul etme gibi karanlık ünleri vardı. Telefonu kapatmadan önce Paul, benzer ameliyatlar yapan daha saygıdeğer plastik cerrahların da isimlerini öğrenmek istemişti. Jean-Philippe Arnaud istemeye istemeye de olsa 7 isim daha saymış ama bunların asla böyle bir estetik müdahalede bulunmayacaklarını da belirtmişti. Paul, adamın yorumlarını dinledikten sonra teşekkür etmişti. Gecenin üçünde elinde 10 isimlik bir liste vardı. Gece onun için şimdi başlıyordu. Trasedör Meydanı'nın diğer tarafında iki müze binasının arasında Sen Nehri'nin tam karşısında arabasını durdurdu. Basamaklara oturup manzaranın güzelliğini seyretti. Kat kat teraslarla, çeşmelerle ve heykellerle süslü bahçelerin olağanüstü bir güzelliği vardı. Dökme demirden kocaman bir kağıt ağırlığını andıran Ena Köprüsü'nün ışıkları nehre, karşı yakaya, Eyfel Kulesi'ne kadar yansıyordu. Champ de Mars'ın karanlık binaları bir tapınak sessizliği içinde uyuyordu. Bu görüntü Tibet'teki gizli bir tapınağı, Mandrake'nin büyülü evi Exanadu'yu çağrıştırıyordu. Paul son 3 saat içinde yaptığı şeyleri düşündü. Önce cerrahlarla telefon aracılığıyla temas kurmaya çalışmıştı. Ama daha ilk aramada bu şekilde herhangi bir sonuç alamayacağını anlamıştı. Telefonu suratına kapatmışlardı çünkü. Yine de onlara şefiyenin Louis Blanche karakoluna bıraktığı kurbanların fotoğrafları ile Anna Hames'in resmini göstermek istiyordu. Böylece şüpheli cerrahların şu anda bulunduğu yere en yakın olanına Clement Mara sokağında oturanına gitmişti. Adam Kolombiya asıllıydı. Milyarderdi ve Jean-Philippe Arnaud'a göre Madeleine ve Sally mafya ailelerinin yarısına estetik ameliyat yapmış olmasından kuş kullanılıyordu. Bu konudaki yeteneğiyle ünlüydü. Sağ eliyle başka, sol eliyle başka bir ameliyat yapabileceği söyleniyordu. Gecenin bu geç vaktine rağmen sanatçı yatmamıştı. En azından uyumuyordu. Polo'nu özel bir eğlencenin tam ortasında geniş evinin parfüm kokulu alacakaranlığında rahatsız etmişti. Suratını tam olarak görememiş ama gösterdiği resimlerin ona bir şey ifade etmediğini anlamıştı. İkinci cerrahı Champ Elize'nin diğer tarafında Washington sokağındaki bir klinikte bulmuştu. Paul adamı acil bir yanık ameliyatına girmeden hemen önce yakalamıştı. Üç renkli kimliğini göstermiş, olay hakkında birkaç kelime etmiş, sonra resimleri bir koltuğun üzerine yaymıştı. Cerrah ameliyat maskesini bile indirmeden başıyla hayır işareti yapmış, ardından da kömürleşmiş hastasının yanına gitmişti. Paul, Arno'nun sözlerini hatırlamıştı. Adam yapay insan derisi üretiyordu ve iddiaya göre bir yanık vakası sonrasında parmak izlerini değiştirebiliyor ve kaçak bir suçluyu tamamen farklı bir kimliğe kavuşturabiliyordu. Paul yeniden gecenin karanlığına daldı. Üçüncü plastik cerrah, Trasedor Meydanı'nın yakınlarında, Öğle Caddesi'ndeki evinde uykuda yakalamıştı. Gösteri dünyasının ünlü starlarına estetik ameliyatlar yapmakla ün salmış biriydi. Ama kimse kimlere ne tür ameliyatlar yaptığını bilmiyordu. Kendisinin bile doğduğu ülkenin Güney Afrika'nın adaletiyle bazı sorunları olduğundan yüzünü değiştirdiği söyleniyordu. Paul'u elleri röpte şambırının cebinde, sanki ceplerinde tabanca vardı, kuşku dolu gözlerle kabul etmişti. Fotoğrafları inceledikten sonra bıkkın bir şekilde asla görmedim demişti. Paul bu üç ziyaretçiden de eli boş dönmüştü. Saat sabahın 6'sıydı. Birdenbire kendini yalnız, aile bağlarını kaybetmiş biri gibi hissetmişti. Bu yüzden tek ailesini ya da en azından hala var olan ailesini aramıştı. Ama telefon onu rahatlatmamıştı. Reyna hala başka bir gezegende yaşıyordu. Selin ise onun evreninin ışık dolu yıllarıydı. Katillerin, kadınların vajinasına canlı kemirgenler soktuğu, polislerin ise bilgi almak için parmak kestiği bir dünyada yaşıyordu. Paul kafasını kaldırdı. Şafak söküyordu. Gökyüzünde uzaklardaki bir gezegenden dünyaya yansıyan bir ışık eğrisi gibiydi. Açık, mor renkli geniş bir kuşak gitgide pembe bir renk alıyor, tam tepesi daha şimdiden beyaz ve parlak parçacıklarla dolu bir kükürt rengine dönüşüyordu. Ayağa kalktı ve geldiği yere doğru yürümeye başladı. Trasedora meydanına vardığında kafeler açılmak üzereydi. Nobrel ve Matskowska'ya iki DPJ polisine randevu verdiği Malakoff barının ışıklarını gördü. Bir önceki gün onlara yüksek basınç odalarını araştırmayı bırakmalarını, bozkurtlar ve onların siyasi görüşleri hakkında bilgi toplamayı emretmişti. Eğer av üzerine odaklanmak istiyorsa avcıları da yakından tanımalıydı. Barın kapısında bir süre durdu. Birkaç saatten beri aklını kurcalayan yeni bir sorun daha vardı. Jean-Louis Chefier kayıptı. Saat 23'teki o telefon görüşmesinden sonra bir daha ondan haber alamamıştı. Paul birkaç kez ona ulaşmaya çalışmış ama başaramamıştı. en kötü şeyi düşünebilir, onun hayatından endişe edebilirdi. Ama hayır, o serseri herif kendisini atlatmış olmalıydı. Özgürlüğüne kavuşan Şefiye büyük bir ihtimalle verimli bir ipucu bulmuş ve tek başına araştırmayı tercih etmişti. Öfkesini bastırdı. Paul ona son bir şans vermişti. Ortaya çıkmak için saat 10'a kadar vakti vardı. Eğer bu süreyi geçirirse onun hakkında bir arama emri çıkartacaktı. Bunun dışında yapacak bir şey yoktu. Barın kapısını itti, acı kahvenin kokusu genzini yaktı.